Ayrım 18, İnfaz, David Baldacci, sayfa 214. Tanık koruma programı olasılığı birkaç gün önce aklına gelmiş, antrenman sonrası duş alırken Bogart'tan programda görevli polisler hakkında resmi bir soruşturma yapmasını istemeye karar vermişti. Roy ve Lucinda Mars zamanında tanık koruma programına alınmışsa, bu durum kişisel geçmişlerine ulaşılamaması, Batı Teksas'ta küçük bir kasabada ortaya çıkmaları, Roy Mars'ın yüzündeki yara izi ve nihayetinde öldürülmeleri gibi birçok şeyi açıklayabilirdi. Ancak açıklama getirilemeyecek şey son zamanlarda yaşanan gelişmeydi. Yani Melvin Mars'ın hapisten çıkması için birisinin Montgomery'ye para vermesi. Neden böyle bir şey yapma gereği duymuşlardı? Melvin'in annesiyle babasını öldüren, onu uydurma kanıtlarla mahkum ettirip hapse gönderen, 20 yıllık esaretin sonunda infazın eşiğine gelmesine göz yuman kişiler de aynı kişiler miydi bunlar? Hayır, onlar olamazdı. Peki kimdi o zaman? Decker bu soruya cevap veremediği sürece vakayı tatmin edici bir sonuca asla ulaştıramayacağından korkuyordu. Aşağıya otelin lobisine indi. Jameson onu bekliyordu. ''Bir şeyler yedin mi?'' diye sordu Jameson. Decker başını iki yana salladı. Otelin restoranına gittiler. Decker yağda yumurta, gözleme, sosis, pastırma, yulaf ve kızarmış ekmekten oluşan kahvaltıyı sipariş ediyordu ki Jameson'ın delici bakışlarıyla karşılaştı. Sonra fikrini değiştirip portakal suyu, ekmek ve yumurta beyazından yapılmış omlet söyledi. Kahvaltı sırasında Jameson'a aklından geçenleri anlattı. Jameson, tanık koruma mı dedi, ilginç bir fikir. Bu bazı şeyleri açıklayabilir sanırım. Ama esas olayı açıklayamıyor. Melvin neden serbest kaldı? Haklısın, bu soruyu açıklama getiremiyor. Decker ona otelin spor salonunda Melvin'le yaptığı konuşmadan ve adamın soruşturmanın çözüme kavuşturulması konusunda ansızın ortaya çıkan isteksizliğinden söz etmedi. Mars'ın ne düşündüğü Decker açısından hiçbir şeyi değiştirmezdi. Mars pes etmek istiyorsa edebilirdi. Decker gerekirse soruşturmayı tek başına sürdürürdü. Decker Jameson'a Davenport'ta yaptığı konuşmadan söz etti. Jameson, en azından kalorisi düşük bira getirmiş dedi. Demek bir kitap anlaşması ha? Meraklandım bak şimdi. Decker şaşırarak ona baktı. Neden? Jameson huzursuzlanmış gibiydi. Decker bir kez daha neden diye sordu. Burlington'da ailenin öldürülmesi vakasını soruştururken benim aklımdan da benzer bir düşünce geçmişti de ondan. Ne? Bu konu hakkında kitap yazmaktan mı söz ediyorsun? Evet, senin olağanüstü durumun hakkında, senin hakkında. Son derece ilginç, büyüleyici bir adamsın Amos, bunu inkar edemezsin. İlginçsen bunun tek nedeni bir futbol maçında bir beyin travması yaşamış olmamdır. Başkalarını özendirecek, yaşadıklarımın aynısını yaşamalarını salık verecek bir olaydan söz etmiyoruz. Ama ya zihnin, hafıza yeteneğin? Decker çatalını tabağına bıraktı. Hakkında kitap yazmak istiyor musun hala? Jameson yüzünde öfke ve suçluluk karışımı bir ifadeyle ona baktı. Hayır, artık istemiyorum. İyi, çünkü istiyor olsaydın bunu benim yardımım olmadan yapman gerekecekti Jameson. Anlıyorum, yani seni az çok tanıyorum artık. Etrafına bakındı. Şimdi ne yapıyoruz? Alabama'da kalıp polisin araştırmasından çıkacak sonucu mu bekleyeceğiz? Decker başını iki yana salladı. Alabama'daki olaylar daha önce yaşananların bir sonucu yalnızca. Charles Montgomery infaz edildi, Regina Montgomery öldürüldü. Tüm bunlar geçmişte Teksas'ta yaşananlara bağlı gelişmeler. Bizim gitmemiz gereken yer de orası. Ama her şey aslında Teksas'tan önce başlamadı mı? Yani Marsların tanık koruma programına dahil edilmiş olmaları durumunda demek istiyorum. Kesinlikle öyle ama o noktaya varabilmek için önce Teksas'ı halletmemiz gerekiyor. Çünkü Melvin açısından her şey orada başladı. Decker tam o sırada dondu kaldı. Amos, ne oldu? Decker Heisman diye mırıldandı. Heisman? Hani şu ödülden mi bahsediyorsun? Decker ayağa kalktı. Hayır, ödülden değil. ödülle birlikte yaşanan büyük heyecandan. James'in bunun yaşananlarla nasıl bir bağlantısı var diye sordu. Sonrasındaki gelişmelerin çıkış noktası oydu sanıyorum. 30. bölüm. Mars bilmiyorum dedi. Decker, Davenport ve Jameson Mars'ın otel odasındaki masanın etrafında karşılarına Mars'ı almış oturuyorlardı. Mars da Decker gibi spor salonundaki çalışmasından sonra duş alıp temiz giysilerini giymişti. Decker kararlı bir tavırla bilmen gereken bir şey var dedi. Heisman ödülü finalistiydin. Ödül töreni için New York'a gitmiştin. Annen ve baban da seninle birlikte geldi mi? Mars hemen hayır dedi. Gelmelerini istedim tabii ama ikisi de hayır dedi. Babamın çalışması gerekiyordu. Annem de onsuz seyahat etmekten hoşlanmıyordu. Davenport kuşkulu bir ifadeyle baban törene gelmek ve Heisman ödülünü almanı izlemek için rayinci dükkanından bir iki gün izin alamadı mı yani diye sordu. Mars Davenport'a baktı. Şimdi kulağa tuhaf geldiğinin farkındayım ama o zaman hiç de öyle düşünmemiştim. Törene gidiyordum, annemle babamın da gelmesini istemiştim tabii. Ama kameralar, mikrofonlar sürekli burnumun dibinde olacaktı. Onlarla birlikte zaman geçirmem pek mümkün değildi zaten. Decker arkasına yaslandı. Seni o günlere getiren gelişmelerle alakalı olarak anne ve babanla röportaj yapmak isteyen birileri oldu mu? Finalistlerin geçmişi ve aileleri hakkında haber yapmak alışılmış bir şeydir. Mars başıyla doğruladı. Evet, bu konuda birkaç yerden talep gelmişti. Texas Üniversitesi aracılığıyla geldiğini hatırlıyorum. ESPN ve diğer spor kanalları annem ve babam hakkında haber yapmak istiyordu. Austin'de bir gazeteden, hatta New York Times'tan bile aramışlardı. Decker ne oldu peki diye sordu. Annemle babam tüm teklifleri geri çevirdi. Kimseyle konuşmak istemediler. Peki sen bu durumu garip bulmadın mı? Geçmişe baktığımda evet öyle görünüyor. Ama şunu anlamalısınız. O zamanlar benim için her şey ışık hızıyla yaşanıyordu. Nefes alacak zamanım bile yoktu. Her hafta birileri bana bir ödül veriyordu sanki. İlkokulumda bile Melvin Mars günü ilan edilmişti. Okula gidip konuşma yapmıştım. Yani anne ve babam hakkında oturup uzun uzadıya düşünecek zamanım yoktu. Benimle gurur duyduklarını biliyordum. Bu da yeterliydi benim için. James'in seninle mutlaka gurur duymuşlardır. Ama insan içine çıkma konusundaki isteksizlikleri bir anlam ifade ediyor olmalı dedi. Decker'a baktı. Decker başıyla onayladı. James'in alçak sesle, Decker, annenle babanın tanık koruma programında olabileceğini düşünüyor dedi. Mars'ın gözleri büyüdü. Ağzı açık kala kaldı. Decker'a baktı. Davenport oldukça mantıklı bir düşünce aslında dedi. Birçok şeyi de açıklıyor. Decker'a döndü. Bu ihtimali doğrulatabilir miyiz? Decker Mars'ı dikkatle incelemeyi sürdürürken bunun için çalışıyoruz dedi. Mars annemle babam neden tanık koruma programında olsunlar ki? O program insanları gammazlayan suçlar için değil midir diye sordu. Hayır, sadece o insanlar için değil. Masum insanlar da kötüleri yakalattıkları, bu yüzden de hayatları tehlikeye girdiği için programa dahil edilebilirler. Mars bir süre düşündü. Akla yatkın gibi görünüyor ama bana bu konuda hiçbir şey söylemediler. Davenport söylemeleri uygun düşmezdi zaten dedi. Senin bu gerçeği öğrenmen bazı kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bir gün ağzından bir şey kaçırabilir, birine bir şey söyleyebilirdin. Protokolün de programa dahil olanların olabildiğince az kişi tarafından bilinmesi gerektiğini öngördüğünden eminim. Mars başıyla onaylasa da söz konusu olasılık yüzünden afallamış gibiydi. Decker annenle baban ilkokuldaki etkinliğe katıldı mı diye sordu. Mars kendini toparlayıp evet hatırladığım kadarıyla ilk ve son kez böyle bir şeye katılıyorlardı dedi. Okulun konser salonunda düzenlenen küçük bir törendi. Çocuklara ve öğretmenlere bir konuşma yapmıştım. Sonra küçük çocuklar yanıma gelip bana bir plaket vermişlerdi. Okulun müdürü ve benim okuduğum dönemden kalan bazı öğretmenlerle fotoğraf çektirmiştim. Peki annenle baban? Onlar seyirciler arasındaydı. Sahneye gelmediler mi? Böyle bir şeyi asla yapmazlardı. Nefret ederlerdi bu tip şeylerden. Hep geri planda kalmayı tercih ederlerdi. Törenden birlikte mi ayrıldınız? Mars o günü hatırlamaya çalışırken kaşları çatıldı. Evet öyle oldu. Bir an doğrulup Decker'a baktı. Okuldan çıktığımızda dışarıda bir televizyon ekibi vardı. Orada olacaklarını bilmiyorduk, şaşırdık tabii. Ama benimle konuştular ve küçük bir röportaj yaptılar. Okuldaki günlerim, aldığım ödüller hakkında filan konuştuk. Hepsi de kendimi iyi hissetmeme neden olan şeylerdi. Annen de baban? Onlar hemen arkamdaydılar. Kameranın görüş alanı içinde miydiler yani? Evet galiba, kameraman etrafı çekiyordu. Röportaj esnasında ailenden söz ettin mi? Evet, arkamı dönüp onları işaret ettim. Mars birden durdu. O görüntüler televizyonda yayınlandı mı? Mars sessizce başını salladı. Sonra ESPN o görüntüleri alıp sonraki birkaç gün boyunca bölümler halinde yayınladı. Televizyonda izlediğimi hatırlıyorum. Decker arkasına yaslandı. Demek her şey böyle başladı. Ne demek istiyorsun? Annenle babanın görüntülerinin ulusal televizyon kanalında yayımlanmasıyla yani. Ama babamın muhtemelen estetik ameliyat geçirdiğini söylemiştin. Yüzünü değiştirmek için yani. Estetik ameliyat yaptırmış ama yüzü yeterince değişmemiştir belki. Davenport, Decker, birilerinin Mars ailesini televizyonda gördüğünü ve Texas'a gelip onları öldürdüğünü mü söylüyorsun dedi. Bu bir varsayım, evet. Jameson, ve bunu yapanlar Mars ailesinin tanık koruma programına alınmasından neden olan insanlar mıydı diye sordu. Decker başıyla onayladı. Mars, ama çok uzun zaman öncesinden söz ediyorsun dedi. Decker, bazı insanlar aramaktan asla vazgeçmezler dedi. Tecrübelerimden biliyorum. Yani aradan zaman geçmiş olmasının hiçbir önemi yok. Jameson ona şöyle bir baksa da hiçbir şey söylemedi. Ailemin tanık koruma programına dahil olup olmadığını kesin olarak öğrenebilecek miyiz? Ajan Bogart bu konuyu bizim için araştırıyor. Davenport, Bogart mı diye sordu. Ama bu iş biraz zaman alabilir diye ekledi Decker. Jameson, peki bu arada biz ne yapacağız diye sordu. Demin dediğim gibi Texas'a geri dönüyoruz. Davenport, Regina Montgomery'yi öldüren adama ne olacak diye sordu. O adamın çoktan Texas'a gitmiş olabileceğini düşünüyorum. Davenport, neden diye sordu. Çünkü bu işte aklıma yatmayan bir şeyler var. Jameson, ne gibi diye sordu. Birini öldüren, diğer yandan da birinin hayatını kurtaran bir adam gibi. 31. Bölüm. Decker ve Mars'ın uçak bileti alacak paraları olmasa da Jameson ve Davenport'un vardı. İki adamın bilet paralarını karşılamak istemişler ama Decker da Mars'la reddetmiş. Mars birinden bir şey kabul etmeyi doğru bulmadığını söylemişti. Decker, Texas'a FBI'ın parasını ödediği kiralık araçla gideriz dedi. Siz uçakla gidin, sonra aynı otelde buluşuruz. Davenport, emin misiniz diye sordu. Biz de sizinle gelebiliriz. Mervin'le konuşmak için zamanımız olsun istiyorum. Ayrıca saatler boyu arabada bizimle birlikte olmak istemezsiniz. Uçaktan inince otele yerleşin. Bogart bana e-posta gönderdi. Gerekli izni aldığını ve masraflarımızın 5 gün daha karşılanacağını söyledi. Sana gerekli bilgileri gönderirim. Oraya vardığınızda polisle konuşup yeni bir gelişme olmuş mu öğrenin. Jameson, ne gibi bir gelişme diye sordu. Beklenmedik, esrarengiz herhangi bir şey. Bildiğim kadarıyla sen esrarengiz şeylerden hoşlanmazsın. Hayır, aslına bakarsan nefret ederim. Kadınlar uçak biletlerini ayarlarken Decker aracın deposunu doldurup eşyalarını topladı. Texas eyaleti Mars'a hapishaneden ayrılmadan önce giysi, ayakkabı ve gerekli diğer şeyleri satın alması için para vermiş, bunları taşıması için bir de eşya torbası temin etmişti. Mars da Decker'la birlikte eşyalarını torbaya yerleştirdi. Decker, Texas'a dönmek üzere yola çıkmadan önce Mary Oliver'la konuşmuştu. Avukat Mars'ın eyaletten tazminat alabilmesi için gerekli evrakları hazırlamakla meşguldü. Dekora aklında bir başka fikir daha olduğunu ima ederek bununla ilgili onu daha sonra bilgilendireceğini söylemişti. Dekor hangi konuda diye sormuştu. Melvin'in hapishanede geçen 20 yılın ardından hak ettiğini alabilmesi konusunda. 25 bin dolar bunun karşılığı değil çünkü. Mars Decker'la birlikte kiralık dört çekere binerken yolculuk ne kadar sürer diye sordu. 17 saatten biraz fazla, 1600 kilometreden daha uzun bir yolumuz var. Mars mola vermeden mi gideceğiz dedi. Bilmiyorum, arada bir direksiyona sen geçersin, bakalım nasıl olacak. Decker, 20 küsur yıldır araba kullanmıyorum, ehliyetim bile yok. Decker göz ucuyla baktı ona, ne yani, aracı durdurmalarından mı çekiniyorsun? Evet, beni yine hapse tıkarlar herhalde. O konuda endişelenmene gerek yok. İş oraya gelirse delinin teki olduğumu ve seni silah zoruyla şoför koltuğuna oturttuğumu söylerim. İki kişi için bile oldukça uzun bir mesafe bu. Araba kullanmaktan hoşlanırım. Düşünmeme yardımcı oluyor. Sırayla kullanacaksak sen direksiyondayken ben uyurum o zaman. Sonra ben kullanırken sen uykunu alırsın. Sen uyumadan önce konuşalım biraz. Spor salonundayken söylediklerimi mi düşünüyorsun hala? Tabii ki. Olaya benim penceremden bakman gerek. Onca zamandır hapiste olan benim. Gerçeği öğrenmeyi tabii ki isterim. Ama aynı zamanda hayatımın geri kalanında ne yapacağıma karar vermem gerekiyor. Bir şey olacak ve ben tekrar hapse geri döneceğim diye ödüm kopuyor. Decker direksiyonu kavramış ön camdan dışarıya bakıyordu. 20 numaralı eyaletler arası yola çıkmış, batıya doğru yol alıyorlardı. Decker gaza bastı. Aracı otomatik hız kontrolüne alıp koltuğuna yerleşti. Her ikisini birden yapabilirsin. Öyle mi? Ailem öldürüldükten sonra hayatımın her saatini onları kimin öldürdüğünü bulmaya çalışmakla geçirdim. Uykumda bile o düşünceyi kafamdan atamıyordum. Resmen takıntı haline getirmiştim. Bu durumun senin için iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, öyle değil de o yüzden her şeyimi kaybettim. İşimi, evimi, hemen hemen her şeyimi. Ama benim için önemli değildi. Neden? Çünkü benim için gerçekten önemli olan tek şeyi kaybetmiştim. Mars içini çekip pencereden dışarıya baktı. Adları neydi? Karımın adı Cassandra'ydı ama ona Cassie derdim. Kızımınki Molly. Kayınbiraderiminki ise Johnny'ydi. Onları ölü buldum demiştin değil mi? Evet. İnsanın başına gelebilecek en kötü şey olmalı. Onları mavi renkte gördüm. Mars şöyle bir baktı. Ne? Bir daha söyle. Sinestezim var. Ne? Sinestezi. Duyuların birbirine karışması, iç içe geçmesi demek. Örneğin belli başlı numaraları renkli görüyorum. Ailemin cinayetini de mavi gördüm. Ölümü mavi görürüm. Hipermnezim de var. O nedir? Kusursuz hafıza. Vay be, şanslıymışsın. Doğuştan mı böylesin? Hayır, NFL'de oynayana kadar hiç öyle bir durumum yoktu. Mars şüpheli bir tavırla baktı ona. Sen NFL'de mi oynadın? Spor hayatını üniversitede noktaladın sanıyordum. Cleveland Browns takımına girmeyi başardım. Ama kariyerim normal sezonda yaptığım tek bir maçla sona erdi. Tek bir maç mı? Vay canına, ne oldu peki? Adamın biri beni yere serdi. Sahada iki kez ölüp dirildim. Komadan çıktığımda beynim değişmiş, bambaşka bir insan olmuştum. Mars hiçbir şey söylemedi. Decker başını çevirip bakınca Mars'ı ağzı açık halde kendisini izlerken gördü. Kusursuz hafıza durumu o olaydan sonra oldu öyle mi? Decker başıyla onayladı. Mars, haydi canım sen de diye atıldı. Saçmalıyorsun. Decker başını iki yana salladı. Saçmalamak diye bir şey kitabımda yazmıyor artık. Çünkü olay hafızamı kusursuz hale getirmesinin yanı sıra kişiliğimi de değiştirdi. Gördüğün gibi beyin ya da beynin belirli kısımları o işi de kontrol ediyor. Ama başına gelen şeye çok nadir rastlanıyor olsa gerek. Hem de çok. Ama yaptığın işte soruşturmalarda filan her şeyi hatırlıyor olabilmen işe yarıyor olmalı. Yarıyor ama geri kalan zaman için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bir süre hiç konuşmadan yol aldılar. Mars bana bunu neden anlattın diye sordu. Yani özel sayılabilecek bir durumundan söz ettin bana. Samimi arkadaş filan da değiliz. Birbirimizi doğru dürüst tanımıyoruz bile. Şu anda karşı karşıya olduğun durumla alakalı olarak verilecek doğru veya yanlış bir cevabın olmadığını bilmeni isterim. Ben ne yapmak istediğimi biliyorum. Annenle babanın başına neler geldiğini, seni kimin tuzağa düşürdüğünü öğrenmek istiyorum. Ama bu benim düşüncem. Dediğin gibi senin durumun farklı, başka önceliklerin olabilir. Diğer yandan şunu da bilmeni isterim ki yaptığım işte iyiyimdir. Elimden başka bir iş gelmez ama bu işte başarılıyımdır. Kısacası bu soruşturmada benimle birlikte çalışırsan olayların iç yüzünü eninde sonunda öğrenme şansımızın oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Mars Decker'ı tepeden tırnağa süzdü. Ne var biliyor musun? Şimdi hatırladım seni. Karşılıklı oynadığımız o günü yani kusursuz bir tekniğin vardı. Sahada yapılacak her şeyi yapmıştın. Antrenörlerin maçtan önce belirlediği oyunu birebir oynamış ve arka sahadan hamle yaptığım sırada beni engellemiştin. Ama sürat, çeviklik ya da ani yön değiştirme ve saha görüşü gibi şeyler öğretilemez ve sende bunların hepsi vardı. Mars bir gerçeği açıklar gibi, adil bir dövüş değildi bizimki dedi. Dahası ben futbolun hayatta bir yerlere gelebilmem için tek şansım olduğuna dair bir motivasyona sahiptim. Benim gibilerin çoğu için geçerlidir bu durum. Ama senin başka seçeneklerin vardı. İyi ki de varmış. Çünkü o sakatlanma olayı olsa da olmasa da NFL'de uzun ömürlü olmayacaktım. Annemle babamın başına neler geldiğini gerçekten öğrenmek istiyorum. Ve senin bu konuda bana yardım edeceğini de biliyorum. O zaman benimle birliktesin öyle mi? Sanırım evet. Melvin, bir şey daha. Nedir? Bazen gerçekler bir şeyi bilmemekten daha çok acı verir insana. Mars kaşlarını çatarak bunu seninle yola devam etme kararı aldıktan sonra söylediğin için eksik olma dedi. Sonra arkasına yaslandı, gözlerini kapatıp uykuya daldı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 228.